Az sonra dinleyecekleriniz tamamen hayırlıdır. Gerçekçi ve kurumlarla hiçbir ilgisi yoktur.
Az önce sepetinin içinde uyuyordu. Bagajısının dürtüklemesiyle dikiliverdi öfkeyle. Saldırı pozisyonunda kobra dansı başladı.
Kobra Bircim, hoş geldik.
Hoş bulduk Kobra Ekicim, nasılsın?
İyi diyelim, iyi olalım. Sen nasılsın?
Hamdolsun.
Kurşunlanmış gibi hissediyorum bu hafta. Çok kurşunlanan bir haftaydı. Çok herkes kurşunlandı.
Bir biz kaldık kurşunlanmaya.
Hakikaten öyle, Huysuz Bircim'in dediği gibi tabanca atıldı bu hafta memlekette.
Allah'tan en üst kattayız.
Evet, neyse ki. 16 Nisan Pazar günü canlı gösterimizin olduğunu hatırlatarak başlayalım.
Kurşunlamak isteyenleri Kumbaracı Yokuşu Infinity sahneye bekleriz.
Sosyal medya hesaplarımızı hatırlatalım. Twitter'ımız CobraPod, Instagram'ımız CobraCobraPodcast.
16 Nisan Pazar günü saat 6'da Infinity sahnede yapacağımız canlı gösterimizi desteklemek istiyorsanız Kreasus hesabımız CobraCobraPodcast diye hatırlatalım.
Ve hadi doğruca gündeme gidelim. Çok yoğun bir gündem bizi bekliyor.
Taramalı tüfek gibi. Kurşun kurşun üstüne.
Gerçekten öyle. Hadi madem kurşunlar kurşunlar dedik, bir Meral Akşener'le başlayalım. Erdoğan'la atışmaya devam ettiler.
Akşener, İYİ Parti İl Başkanı binasının kurşunlanmasının ardından meclis toplantısında kan donduran bir konuşma yaptı.
Haksız, hiçbir şey söylemiyor. Söylediklerinin hepsi doğru ama...
Elinde mermiler varken söylüyor
falan,
bunu.
Havalara atılıyor, yerlere fırlatılıyor. Yani...
Mecliste, kürsüde, kurşunlar...
Ne yaşıyoruz, buralara mı geldik?
Milletvekilleri ayağa kalkıyor. Yemin töreni düzenleniyor. Böyle bir yani...
inanılmaz.
Merkez sağ seviyor böyle şeyleri ama.
Çok alkış aldığı kadar gösterisi Meral Akşener'in çok tepki de topladı. Bu tepki toplayan konuşmasında dedi ki...
Tüm mermilere göğüs gerip milletimize güneş olacaksınız, söz mü?
Diye sordu. Salon yıkıldı. Müthiş bir coşku, alkış, kıyamet.
Bir sürü... söz aldı salondaki milletvekillerinden, evet. Sayın Akşener. Diyorum ya, işte bir yemin töreni gibiydi yani. Sanki akılla, fikirle, tartışmayla bir siyasi propaganda değil de sanki topla, tüfekle, silahla bir savaşa gidiliyormuşçasına bir yemin töreni gibi hissedildi yani açıkçası.
İşte Meral Hanım merttir.
Ülkücü damarı tuttu diyorsun.
Ülkücü damarı tuttu diyorum. Bizim anlamadığımız bir dil bu. Onlar kendi aralarında konuşuyorlar, biz anlayamıyoruz.
Değil mi?
Yani.
Doğru. O kadar derine inemiyoruz biz.
Evet. Sanki öyleymiş gibi. O yüzden bir şey diyemiyorum.
Benim tek yorumum, en başta söylediğim gibi, kan dondurucu bir konuşma.
Kan dondurucu. Evet.
Ve yani. Senin şu dediğine de sonuna kadar katılıyorum. Söylediği her şey çok doğruydu.
Evet.
Ama bir anda meclis kürsüsünden kurşunlar yağmaya başlayınca neye uğradığımızı şaşırmadık mı hepimiz yani?
Şaşırdık. Buralara mı geldi dedim ben yani artık. Meral Akşener'in bu konuşmasıyla ilgili tabii köşe yazarları da asla durmadılar ve Mehmet Barlas başta olmak üzere çok değerli gibi görüşlerini aktardılar.
Akşener'in konuşmasını birçok kez izledim. Hareketler, vurgular, jest, mimik çok tuhaf geldi bana. İyi değil gerçekten. Hiç normal görünmüyor. PKK'ya fırlatamadığı mermileri AK Partilere fırlatarak günü kurtarmaya çalışıyor.
Demiş. İlk cümlesine katılıyorum bu arada. Gerçekten Meral Akşener'in eski Çiller dönemindeki videolarını izlediğimde şeyi fark ettim. Hiç jest yok Meral Akşener'de. Hiç kullanmıyor elini kolunu. Sabit tutuyor. Muhtemelen parti genel başkanlığına soyunduğu dönemde kendisine böyle işte kolunu aç, işte göğsünü tut, öyle yap, böyle yap diye 3-5 tane jest ezberletmişler. Ve Meral Akşener bazen bunların yeri mi değil mi bilmeksizin
yapıyor.
4-5 tane jest var böyle eliyle koluyla yaptı, onları döndürüyormuş gibi hissettiriyor bana, bilmiyorum. Detaylara hakim değilim ama bende yarattığı hissiyat o. Hakikaten böyle konuştuklarıyla elinin kolunun durduğu yerler benim kafamda alakasız, oturmuyor. Evet.
Mehmet Barlas'a o yüzden katılıyorsun. Bir tuhaf geldi sana da hali tavrı.
Genel olarak tuhaf geliyor mesela. Ben diyor böyle karşısındakileri gösteriyor iki koluyla. Sizleri diyor böyle göğsüne vuruyor. Çok seviyorum diyor, kollarını havaya kaldırıyor falan böyle. Ama diyor sizin bir eksiğiniz var diyor, eliyle kalp yapıyor falan. Anlatabiliyor muyum? Alakasız, evet. Alakasız jestler yani.
Yani incelenmesi gerekir. Hiç bu gözle bakmamıştım. Yavru kobralarımızla birlikte bakalım. Abdülkadir Selvi ne demiş?
Akşener'i izlerken kanım dondu.
Demiş.
Ne oldu bu hafta? Sen bunlarla aynı fikre düştün.
Ben bu hafta Selvi ve Barlas'la aynı fikirleri paylaşıyorum.
Demek ki program güzel geçecek.
annemle konuştuk biz bu konuyu. Annemin kabuslarına girmiş yani falan.
Girer. Yani her yönüyle tarihe geçecek bir konuşmaydı. Evet. Bir incelenecek yıllar sonra diye düşünüyorum.
Katılıyorum sana.
AK Parti'den de Mustafa Şentop bu olaya tepki gösterdi.
Bugün bir grup toplantısında bir genel başkanın kürsüden elindeki mermileri yere atarak yaptığı şov ile vermek istediği mesaj millet iradesine yapılmış büyük bir saygısızlıktır.
Dedi. Buna katılamayacağım, kusura bakmasın. Millet iradesine yapılmış bir hareket yok orada. Partiyi kurşunlayanlara yapılmış bir hareket var.
Evet, niye üzerinize alındınız gibi bir soru doğuyor tabii. Onu da biz sadece soruyoruz.
Ve milletin iradesi acaba parti kurşunlamak yönünde midir? Bunları birbiriyle eşit mi görüyorsunuz Şentop Bey diye sormakta tabii fayda var, haklısın.
Ama tabii kurşunlanmamış biliyorsun. Hepsi yakalandı. Bütün emniyet olayı çözdü, kapandı.
Kapandı. Bu arada bu kurşunların çıktığı silahın sahibi olduğu iddia edilen bekçi olayın yaşanmasından bayağı üzgün gibi görünüyordu bu arada. Yani bu çok ilginç bir vaka. İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı, şimdi adamın adını unuttum, çok net konuştu. Bu konuyu şimdi araştırılsın İçişleri Bakanlığı'nda veyahut da dedi 14 Mayıs'tan sonra biz araştıracağız bu meseleyi dedi.
Kendisini sorduğu sorular gerçekten çok yerinde ve mantıklı sorular ve cevaplanması gereken sorular, cevapsız bırakılmaması gerekiyor.
Kendileri bulacaklar artık cevapları 15 Mayıs sabahı
diye düşünüyorum. CHP binası da kurşunlanmak istendi hemen arkasından. Ne tesadüftür ki, bunu da Canan Kaftancıoğlu duyurdu. Seyrantepe semtindeki il binasına bir saldırı düzenlendiğini düşünüyoruz dedi. Çünkü binaya isabet etmemiş de edesi varmış gibi.
İstanbul Valiliği ise konuyla ilgili hızla seyreden bir araçtan havaya ateş edildiği tespit edilmiştir. 2 adet kovan bulunmuştur diye hemen jet bir açıklamada bulundu. Cumhuriyet Başsavcılığı da karşı istikamette havaya araç içerisinden birkaç el ateş ediliyor, binaya isabet yok, emniyetten kamera ve tespit çalışmaları devam ediyor diye bir açıklama geldi. Ama Kaftancıoğlu bunun bir göz korkutma olduğu konusunda ısrarcı. Kılıçdaroğlu da bu konuyla ilgili konuştu.
15 Mayıs'ta Türkiye'ye baharı getireceğiz. Bu tür olaylar olmayacak. Olayları yaratanlar da süratle yakalanıp yargılanacaktır. Böyle bir olayın olmaması en büyük arzularımızdan birisi.
Dedi.
Cuma günü son yaşanan gelişmede bu olayla ilgili binaya ateş edilmesiyle ilgili 4 kişinin yakalandığı bilgisi verildi.
Bakalım, göreceğiz bunun arkasından neler çıkacak.
Ama tabii aynı hafta iki muhalefet parti binasının da bu şekilde bir saldırıya diyeceğim ben artık maruz kalması tesadüfi durmuyor.
Ve ne yazık ki endişe verici de bir durum. Bunları çok iyi okumak, değerlendirmek gerekiyor. Ben şöyle de görüyorum birazcık. Sözlü bittiği zaman kişiler genelde şiddete başvururlar ya, söyleyecek sözü kalmadığında. Sanki bu hareketleri yapan tarafların da böyle artık muhalefetin argümanlarına karşı argüman üretecek gücü, tahammülü ve yüzü kalmadığı için sanki şiddete başvurmayı meşru görüyorlarmış gibi geliyor, bilmiyorum.
Yani Nevşin de bu konuyla ilgili enteresan bir yorum yapıyor. Hani kim olduğunu açıklayın bu kişilerin. Belki birisi Erdoğan'ı izleyip gaza gelip yapıyor yani. O öyleyse de onu söyleyin gibi bir bakış açısı var.
Yani illaki merkezi AK Parti yönetiminden
veya kimse
falan
öyle bir emir şey demiyordur zaten yani, diye düşünüyorum.
Emir bir şey geldiğini zaten iddia etmiyor, böyle bir spekülasyon da dolayı.
Kimse de onları işaret etmedi zaten.
Zaten bu dört kişinin dediği gibi, evet, kim olduğu açıklansın. Nereden böyle bir şeye vardıklarını, kendilerine böyle bir şey görev edindiklerini de öğrenelim yani.
Aynen öyle.
Diyelim ve hadi dünyadan haberlere gidelim. Türkiye gündemine yine elbet döneriz.
Bizdeki diploma krizi Hindistan'da da yaşanmış bu hafta.
Hindistan Halkın Kurtuluşu Partisi Başbakan Modi'nin üniversite diplomasını tartışmaya açmış. Başbakanın üniversiteye gittiğine inanmıyormuş Hindistan muhalefeti. Bu konu artık Hindistan Yüksek Seçim Kurulu ve İletişim Başkanlığı'nı ilgilendirir. Bizi ne alakadar eder böyle bir haberi koymuşsun buraya?
Eminiz bu arada vardır Sayın Başkan'ın da diploması.
Yoksa da Fahrettin Bey arasınlar, yüksek çözünürlüklü bir tane yapar Fahrettin Bey ona.
Hemen. Donald Trump'ın başına çok korkunç şeyler geldi biliyorsun hayatım. Kendisi hem Sayın Cumhurbaşkanımızın hem de bizim sevdiğimiz figürlerden biriydi.
Cumhurbaşkanımızın şahsen arkadaşıydı.
Evet.
Yakin arkadaşıydı yani.
Aptallık etme diye birbirlerine yazacak samimiyetleri vardı.
Vardı. Öyle bir samimiyette aralarındaki.
Ama işte Sayın Cumhurbaşkanı hemen sırtını dönmüş. Bak, bu konuyla ilgili hiçbir şey söylemedi.
Ama yani Trump'ın da yaptıkları az değil. Tutuklandı, gözaltına alındı Trump. Ve tutuklanma sebeplerinden birisi de eski porno yıldızı Stormy Daniels'a gizlilik anlaşması karşılığı para ödediği iddiaları.
Bunun yanında 35 suç daha varmış. Evrakta sahtecilik dahil olmak üzere.
İmzada sahtecilik, evrakta sahtecilik.
Hiçbirini kabul etmemiş. Hepsini de reddetmiş.
Kabul mü edecek? Yani FBI'den gizli çıkardığı belgeleri klozete atmaya çalışan bir adamdan bahsediyoruz yani. Yakalanmamak için. Salak, kağıt gibi şey gider mi klozetten?
Yani.
Bir çakmak tutamadı mı bir köşesinden evde? Şöminede de mi yoktu koskoca Donald Trump? Haksız mıyım ama
çok
yani?
Çok haklısın, gerçekten haklısın.
Koca bahçeli yalı bir köşede bir çakmak tutamadın mı onların köşesine?
İşte insan bazen akıl tutulması yaşıyor. Herhalde Donald Bey de öyle bir akıl tutulması yaşadı.
Donald Bey'in aklı tutuk genel
tutuk,
olarak.
Tutuk. Genel olarak tutuk zaten. Biden'a aptal diyor kendisi ama bilemiyorum.
Müşahede altında tutulması gerektiğine inanıyorum ben Donald Trump.
Ben böyle onu Melih Gökçek'in yanında bir yere konumlandırıyorum açıkçası.
Öyleler. Hadi hazır Melih Gökçek demişken, Paris'te Eiffel Kulesi'nin 200 metre ötesini aynısından yapmış Paris Belediyesi. Melih Gökçek'ten beklenen bir hareket bu. Hazır Melih Gökçek'ten laf açmışken bunu da söyleyelim yavru kobralarımıza. Artık Paris'te 2 tane Eiffel Kulesi var 200 metre aralıklarla.
İnşallah gidip görmek nasip olur bizlere.
İnşallah. Erdoğan'dan ben ikinci bir kız kulesi bekliyorum Boğaz'a. Hemen yanına, 200 metre yanına bir kız
çok
kulesi
çok yakışır.
Daha. Bir tanesini yaptı.
Ötekini de dikecek.
Aynen. Yenisini de diksin bir tane de yanına.
Çok güzel olur.
Muhteşem olur.
Bu arada Paris'te yasaklar ülkesi olma yolunda devam ediyor biliyorsun. Hiçbir Avrupa ülkesinde bizdeki gibi bir özgürlük ne mümkün.
Paris bir ülke değil ama hadi bakalım. Paris'te bir dizi ölümlü kazanın ardından elektrikli skuterlerle ilgili bir referandum düzenlendi. Katılım oranı
%8
olmasına rağmen yasaklanmasını talep edenlerin oranı %90 oldu. Ve
sadece yasaklansın isteyenler gidip oy vermiş.
Ve Paris'te elektrikli skuterler yasaklandı.
İşte yasakçı Avrupa zihniyeti olarak görüyorum hayatım ben bunu.
Doğru.
Başka bir açıklaması yok bunun.
İşte Paris hiçbir zaman bizim kadar özgür bir ülke olamadı.
E tabi şehirmiş Paris, onu da öğrendik biliyorsun. Şimdi senin en sevdiğin konuya gelelim.
Evet.
Ayasofya, senin özel ilgi alanın. Ayasofya'nın kapısı yenmişti biliyorsun. Geç de olsa bir önlem alındı. Kapı henüz bitirilmeden önlem geldi. Cam panel yapmışlar kapıyı yemesinler diye.
Ve Ayasofya adeta bir müze gibi görünüyor.
Evet.
Allah Allah, bak sen şu işe.
Bak sen şu işe.
Demek ki Ayasofya böyle içine girilip efendime söyleyeyim ibadet edilecek, her önüne gelenin girip çıkabileceği bir yer değilmiş.
Aynı anda o kadar kalabalık olabilecek bir yer değilmiş aslında.
Aynen öyle. Kapısını, duvarını, döşemesini, mozeyini
ellememek, zarar vermemek, dokunmamak gerekiyormuş.
Ve hatta gerekirse camla muhafaza altına almak gerekiyormuş. Oranın demek ki müze olarak mı kalması gerekiyormuş acaba?
Acaba. Sadece soruyoruz.
Soran kobralar.
Hadi bakanlarımıza gidelim. Son bakanlıkları biliyorsun. Son kez bakıyorlar baktıkları meselelere.
Bir dahakine meclisten bakacaklar. Zaten evet. Mecliste işlevsiz hiçbir şeye bakmadığı için öyle boş boş bakınacaklar.
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Girişçi geçen yıl istifa eden eski bakan Bekir Pakdemirli'nin döneminden kalma bürokratlarına personeline mobbing uyguladığı ve yargı mercilerine yanıltıcı bilgi verme suçlarını işledikleri için savcılığa vermiş.
Hiç görmediğimiz ve görmeyeceğimizi sandığımız bir şey yaşanıyor. İşte göstermelik mi acaba? Çünkü yani Tarım ve Orman Bakanlığı'na gelene kadar Ticaret Bakanlığı'na satılan dezenfektanları mı bir savcılığa verseler? Bilemeyeceğim.
Düşünülsün. Adil Kara İsmailoğlu, sonunda öğrendiğimiz soy ismi, bir açıklama yapmış beyefendi.
Dünyayı Türkiye'ye bağladık, ortak akıl ile akıl gücüyle inşa ettik.
Demiş.
Türkiye'nin uzun süredir dünyadan kopuk, kendi başına bir ülke olduğunu, kendi başına buyruk bir yer olduğunu söylüyorduk.
Dünyada peşine takılmış Türkiye'nin diyor Kara İsmailoğlu.
Türkiye dünyaya değil, dünya Türkiye'ye bağlanmış. Yine tam da bizim söylediğimiz gibi.
Yani bütün dünya liderleri Erdoğan'a örnek almış, Türkiye'ye örnek almış, onun peşine takılmış gidiyor gibi.
Biliyorsun daha önce de Macron Zelenski'ye bana WhatsApp'tan yaz boşver prosedürleri demişti. Dünya böyle bir yere doğru gidiyor.
Erdoğan sayesinde.
Kesinlikle.
Ne diplomasi kaldı ne bürokrasi kaldı. Eş dost ahbap her şey. Ne
bütün
güzel.
Dünya dost, barış içinde bütün liderler.
Herkes birbiriyle kucaklaşıyor.
Sayın Cumhurbaşkanımız gerçekten birleştirdi.
Dünyada peşimize takıldı gidiyor, hadi bakalım.
Hadi bakalım. Geçen hafta Mustafa Varank'ın çekilişi kazanamadığını ve tok alamadığını söylemiştik. Ama ben de demiştim ki makam aracı olarak kullanana kadar bekleyecek kendisi.
Beklememiş. Tok çekilişi çıkanlardan önce makam aracı olarak TC Varank'ın altına çekmiş togu.
Aynen öyle. Şimdi yanına oturanlar düşünsün. Sayın Bakanım basmayın diye.
Diye. Arabada gaz pedal.
Ne oluyor bu gece burada? Hadi gelelim şimdi Mahir Akkoyun'a. Mahir Akkoyun biliyorsun sosyal medya hesabında bu ürün size pahalı mı geldi Erdoğan sayesinde yazılı stickerlar hazırladı. Bunları da dedi istediğiniz yere gidip koyabilirsiniz. Ben böyle bir hizmet verdim herkese dedi.
Ve bir akıma dönüştü bu. Önce marketlerde başlayan bu akım giyim mağazalarına sıçradı. Türkiye'nin dört bir yanından bu stickerların yapıştırıldığı etiketler, fiyat etiketleri paylaşılmaya başlandı. Ve olayın ardından Mahir Akkoyun gözaltına alındı.
Ve hakkında iki dosya olduğu söylendi. Birisi Cumhurbaşkanı hakaret, diğeri de seçimin düzenini bozma, asılsız şaiye çıkarmayla suçlanmış.
Akkoyun'la ilgili adli kontrol şartı, bulunduğu yeri terk etmeme, yurt dışı yasağı gibi istemlerde de bulunulmuş bu suçlar iddia edilirken. Ama mahkeme bunların hepsini reddetti ve serbest yargılanmasına karar verdi Mahir Akkoyun'un. Bakalım göreceğiz bunun sonundan da ne çıkacak.
Mahir Bey'in de dediği gibi gerçekten hani binlerce kişi görmüştü. Sayelerinde milyonlarca kişiye ulaştım dedi. Ve
rahatlarını bozdum, bozmaya da devam edeceğim dedi.
Mahir Bey bu arada
yakışıklı bir bey.
Yani soy ismi yakışıklı veya ay parçası olsa bizi işte tam aradığımız evet. Görüntü buydu yani. Hacı.
Gerçekten öyle. Bir hacı yakışıklı deyince, bir Mahmut ay parçası deyince böyle bir şey canlanıyor evet. İnsanın gözünde.
Mahir Akkoyun deyince de hacı yakışıklı gibi bir şey evet. Canlanıyor. Bu ne talihsizliktir yani. Çünkü beyefendi belli ki ne ak ne de koyun. Şimdi gelelim Türkiye siyasetine istersen.
Hadi gelelim. Biz bölümümüzü yayınladık. Skandal yanlış günde patladı biliyorsun. Kötü oldu.
Yok yok, iyi oldu. Biz de döne döne vuruşanları konuştuk rahat rahat. Yoksa bu skandal patlamış olsaydı skandalı konuşacaktık.
Neden bahsediyoruz? Tabii ki Kılıçdaroğlu'nun seccadeye bastığı fotoğrafından bahsediyoruz. Son söz gibi ama ilk başta şunu söyleyeyim. Artık bu konuyu konuşan da kalmadı. Sadece AKP ve cenahı konuşuyor. Bütün muhalefet bu konu hakkında hemfikir oldu ve konuyu kapattı. Biz de bunun bilinciyle konuşacağızdır diye düşünüyorum.
Hatta bu konuda artık halk da konuyu kapattı.
Tabii halk kapattı zaten yani. Başta. Hiçbir karşılığı olmadı. Hiçbir karşılığı olmadı.
Hatta tam tersi, bu konu köpürtülmeye devam ederse sanki iktidar seçmeninde ters tepecekmiş gibi de bir his yarattı artık yani. Bir kere seccade denen şeyin bir kutsiyeti olduğunu ben düşünmüyorum. Diyanet de benimle aynı fikirdeymiş. Bu hafta Mehmet Barlas, Abdülkadir Sel ve Diyanet'le aynı fikirleri paylaşıyorum.
Evet, enteresan bir hafta.
Enteresan bir hafta yaşıyorum gerçekten. Diyanet de açıklama yaptı seccadenin bir kutsiyeti yok diye. Aslında işlevsel bir şey seccade, yani namaz kılınan yer temiz olsun diye. Seyyar bir çeşit namaz araç gereci yani, anlatabiliyor muyum?
Evet.
Temiz bir çarşaf, temiz bir havlu da aynı işlevi görüyor. Seküler bir ülkede siyasetin konusu yapılması artık çok rahatsız edici yani.
Çok çok. Başta da söylediğimiz gibi halkta da bir karşılığı olmadı. Erdoğan da olması için özel çaba sarf etti. Bağcılar'daki konuşmasında seccade getirtti sahneye.
Birileri seccadelerin üstüne ayakkabılarıyla basabilir. Bunlar Pensilvanya'dan alıyor talimatı. Onlara göre meşrudur. Yapabilirler.
Dedi. FETÖ'cülükle bağladı bu
tabii.
Mevzuyu. Yetmedi Erdoğan. Aslında ağzındaki baklayı böyle çok adım adım çıkartıyor.
Seccadenin üzerine ayakkabıyla basılır mı basılmaz mı? Bu bir edep meselesidir. Farkında olup olmaması bizi ilgilendirmez. Önem vermem. Ama benim halkım bunlara önem verir.
Dedi.
Ve tabii aslında bu açıklama Kılıçdaroğlu'nun farkında olmadan yaptığını da kabul eder nitelikte bir açıklama.
Asıl burada dikkat çeken kelime edep meselesi kelimesi. Bu konuyu Kemal Kılıçdaroğlu da cevapladı Twitter'dan ve dedi ki
gerekirse çok affedersin de ama ağzındaki baklayı çıkar artık. Söyleyeceksen açık açık söyle ne söylemek istiyorsan.
Gibi bir çağrıda bulundu Kılıçdaroğlu.
Nevşin Mengü de bu konuyla ilgili bir araştırma yapıldığını söyledi. Erdoğan bunu derse ne olur demezse ne olurun kamuoyu üstünde araştırıldığını, bu konuda anketler yaptırıldığını söyledin Evşin Mengü'de.
Ve aslında şöyle bir yorumu da oldu. Çok haklı. Kılıçdaroğlu aslında burada bir rest çekti. Yani hani Alevi'ysem Alevi'yim kardeşim, bunu sen diğer seçimde de söyledin. Varsa cesaretin açık açık şimdi de söyle, yani ne var bunda?
Dedi.
Nevşin Mengü'nün yorumu şu oldu bu olayla ilgili. Karşı taraf bu siyasi olarak etik değil, doğru değil bunu söylemek, bunu kullanmak diyecek bir taraf değil. Ve bu seçimi Alevi-Sünni seçimine dönüştürmeyi de
son çare olarak görebilirler dedi.
Dedi. Ve bunun ne kadar Türkiye için riskli ve tehlikeli bir durum olduğunu altını çizdi. Ben ne yazık ki Nevşin Mengü'ye katılıyorum bu konuda.
Yani işler buralara gidebilir.
Ve Kılıçdaroğlu bu konuyla ilgili özür diledi. Halk da bunun samimi olduğunu gördü. Artık yani bence bu konuda zaten başvurulması gereken en önemli kaynak da açıklama yaptı. Konuyu bence onun sözleriyle kapatalım. Hasan Mezarcı. Dedi ki...
Erdoğan'ın seccade şovunu izledim. Din istismarından midem bulandı
dedi. Bunu Hasan Mezarcı söylüyor. Nusret'in çıkıp et tokatlayanları gördüm, midem bulandı demesi gibi bir şey bu.
Evet, o yüzden artık düşünmesi gereken kişi biz değiliz burada.
Donat Hanım'ı cesaret edemedim ama bir gün Hasan Mezarcı'yı ağırlamak isterim programda.
Çok da güzel olur. Kendisini yazın çiftliğinde ziyaret eder. Belki bir özel bölüm yaparız. Çok da güzel olur. O biliyorsun böyle... Bir dünyası var, onun orada yaşıyor. Mutluluk Köyü gibi.
Tavuklarla, kazlarla birlikte.
Hanımıyla birlikte. Bir sürü de çocuk var etraflarında. Komşularıyla birlikte.
Yusuf, Meryem hepsi orada biliyorsun. Bir kırmızı başlıklı Alice'in beyaz tavşanı eksik.
Kılıçdaroğlu vaatlerini paylaşmaya başladı. Cumhurbaşkanı hakaret suçunu kaldıracağını açıkladı ilk olarak. Katıldığı programlarda.
Bu çok güzel bir şey bu arada. Yani hakaret zaten suçtur. Evet. Cumhurbaşkanı'nın özel halinin tanımlanmış olması bence de çok saçma. Kaldırılması çok 21. yüzyıl bir hareket. Tebrikler Kılıçdaroğlu. Kesinlikle. Demokrat deden benim.
Kurban Bayramı'nda da emeklilere toplamda 15 bin lira ikramiye sözü verdi.
Aslında verdiği söz emeklilerin bundan sonraki bayram ikramiyelerinin en az asgari ücret tutarında olacağıydı. Ve 8,5 asgari ücret vereceğim. Bu Ramazan bayramından kalan 6,5'u da ekleyip 15 vereceğim toplamda diye bir vaadi oldu Kılıçdaroğlu'nun. Bunlar tabii dikkat çekici şeyler.
Emekliler de çok mutludur diye düşünüyorum. Çünkü bazı emekliler de gerçekten hükümetin kendisine ne kadar ikramiye, ne kadar maaş verdiğine bakıyor. Bu da bir gerçek.
Ve o emekliler artık geçinemiyorlar. Bu daha da büyük ve acı bir gerçek.
Gerçek. Aynen öyle. O yüzden bu vaat önemli. Mustafa Sarıgül de kendisine desteğini açıkladı bu hafta.
Çok ilginç bir buluşma oldu bu. Vallahi Sarıgül'ü Muharrem İnce'den daha şuursuzmuş gibi tanırdık ama tam tersi çıktı aslında. Yani Sarıgül üzerine düşeni yerine getirdi ve...
Bugünler birleşme günü.
Dedi.
Armudun sapı üzümün çepi deme günü değil, bireysel konuşma değil, toplumsal konuşma günü. Yolunuz açık olsun, Allah'ım sizi her zaman korusun.
Dedi ve Kılıçdaroğlu'na desteğini açıkladı.
Senin de söylediğin gibi sürekli bir şeyleri tokatlamasıyla görüyoruz biliyorsun kendisini. İyi Kılıçdaroğlu'nu tokatlamadı bu konuşmadan sonra. Gel diye böyle sırtını.
Benim dikkatimi çeken şey armudun sapı üzümün çöpü oldu. Sanırım armudun sapı diye Babacan'dan, üzümün çöpü diye de Davutoğlu'ndan bahsediyor kendisi. Biz de hakikaten artık armudun sapı üzümün çöpü demiyoruz. Kılıçdaroğlu'nu destekliyoruz.
Söylenmesi gereken bu. DSP AK Parti ile görüştü Cuma günü ve Cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan'ı destekleyeceklerini, AK Parti listelerinden seçime gireceklerini açıkladılar.
Kimle görüşmüşler DSP'den? Rahşan Hanım'la mı? Kim kaldı DSP'de?
Bilemeyeceğim artık. Demek ki halkta karşılığı var. Ama genel başkan yardımcısı...
Ben hep olduğum yerdeyim. Maalesef bu kararı onaylamıyorum.
...diyerek görevinden istifa etmiş. DSP üyesi 74 eski bakan ve milletvekili de Kılıçdaroğlu'nu destekliyoruz. Katılmıyoruz bu birlikteliğe diye.
Şimdi Rahşan Ecevit düşünsün.
Gerçekten öyle.
Rahmetliyle nasıl iletişim kuruyorlar orayı biz bilmeyiz. Donat Hanım'ı çağırmışlardı. İnna ve inna, zunna ve binna, aleyhan ve keleyhan ve zuzula zula
çözmüştür işi, aynen öyle. Onun tanımadığı yok biliyorsun alemlerden.
Cin kavimlerine Rahşan affış yok.
Şimdi gelelim Hüdapar, Bahçeli, bir başka üçgenlere gidelim.
Ya bu böyle gerçekten sağ, daha sağ, daha da sağ. Siz daha sağ olamaz zannederken biraz da daha da sağ. Hali beni çok ürkütüyor artık gerçekten Türk siyasetinin gelmiş olduğu bu durum. Yani Hüdapar yeniden Refah AK Parti, MHP, BBP, DSP.
Ve daha sayamadığımız onlarcası. Hayatım herkes Erdoğan yolunda gördüğün gibi.
Aklın yolu bir diyorsun.
Tabii. İnşallah öyledir diyorum.
İnşallah.
Hüdapar geçmişini internetten sildirdi. Geçtiğimiz haftalarda kendisinden bahseden bütün haber, site ve köşe yazarlarına da çeşitli engellemelerde bulunulduğunu, yargı yoluyla bu isimlerin susturulduğunu söylemiştik. Bu hafta da bütün geçmişini sildirmiş.
Şimdi Okan Bayülgen düşünsün. Geçmişini silemezsin diyordu, bak artık siliniyor.
Aynen öyle.
Kimle arkadaş olacağına göre değişiyor. Bak Fahrettin Altun'a Fahrettin'cim diyebiliyorsan geçmişini de sildirebiliyorsun.
Aynen öyle, diyemiyorsan geçmişini sildiremiyorsun.
Ama işte o geçmiş hadi internetten oradan buradan siliniyor da hafızalardan silinmiyor. Veya işte ister istemez bazı işte 32. gün programlarından veya dönemin haber ve tartışma programlarından silinemiyor. Yani yazılı halini hadi sil. Ama geri dönüp kimdir nedir diye baktığın zaman karşına çıkan şeyler eksilmiyor, bitmiyor ve kan dondurmaya devam ediyor ne yazık ki.
Fatih Altaylı.
Hüdapar yazılarına erişim engeli getiren hakim, Sezgin Baran Korkmaz'ın mal varlığı üzerindeki tedbiri kaldırarak gündeme gelen Yasin Karaca.
Dedi.
Özel hakimlerden.
Bunlar proje bazlı çalışıyorlar. Kendilerine bir proje geliyor. O projede ne isteniyorsa onu yapıyorlar ve sıradaki projeye kadar bekliyorlar. Bu projede beyefendiye düşmüş.
Hüdapar'ın geçmişini silme görevi Yasin Bey'in olmuş. Bu arada Sayın Cumhurbaşkanımız da Bahçeli de bu hafta neredeyse her gün LGBT'den bahsettiler. Spot LGBT bu kadar bahsetmiyor olabilir. G-Zone bu kadar bahsetmiyor olabilir LGBT'den.
Fahrettin Bey'in sanki sıradaki gündemi bir LGBT tartışması yaratmakmış gibi duruyor bu açıklamalara bakınca.
Ama yani LGBT'nin tartışılacak neresi var benim hiç?
Soğan 30 lira, dana etinin kilosu 300 lira. Halk bunlarla ilgileniyor. Hiç kimsenin umurunda değil LGBT'ler.
Aynen öyle.
Hiç kimsenin umurunda değil.
Değil. Prezervatif fiyatlarını, kayganlaştırıcı fiyatlarını konuşalım LGBT'lerin sorunlarını konuşacaksak yani.
Aynen öyle. Ne diyor Bahçeli?
LGBT ittifakına milli ahlakımızla, milli varlığımızla direnip oyunu bozacağız. Kılıçdaroğlu'nun LGBT sempatisi yeni değil. İYİ Parti'nin içinde bile LGBT destekçileri var ve biliniyor.
Dedi. İYİ Parti'nin yumuşak yüzlerinden bahsediyor herhalde kendisi ama çok ayıp.
Çok ayıp. LGBT destekçisi olmak da zannettiği kadar kötü bir şey değil.
Bir de yani LGBT sempatisi, o sempatisi, bu sempatisi. Arkadaşlar hayır, eşit yurttaşlık.
Evet.
Bu eşit yurttaşlık ya. Bunun LGBT'si, kadını, Kürdü, Alevisi, yok efendim veganı bilmem, yok böyle eşit yurttaşlık. Herkese eşit yurttaşlık, bu kadar.
Kılıçdaroğlu'nun da bahsettiği bu zaten.
Aynen öyle.
Erdoğan da tabii senin de söylediğin gibi destek çıktı Bahçeli'ye bu konuda.
Bizim milli, yerli, dini değerlerimiz ve özellikle de kutsalımız. Aile yapımız buna müsaade etmez. Bizim aile yapımızda LGBT'ye yer olabilir mi? Böyle bir şey söz konusu olabilir mi? Ama hiçbirinin sesi çıkmıyor.
Niye durup dururken böyle bir açıklama yapsınlar? Yani niye sesleri çıksın bu konuda? Hani sanki böyle bir Hani bu büyük aile buluşması gibi bir grup LGBT sanki bir araya geliyor her gün. Her gün ama.
Ve ülkenin kötülüğü için çabalıyor.
Ve aileye hayır kahrolsun aile diye böyle pankartlarla kendilerini yerden yere vuruyor.
Yoldan böyle alyanslı insan arıyor ki çevirsin onu.
Kolunu koparsın.
Şey gibi böyle ikna odasına soksun onu, boşanmaya evet. İkna etsin gibi yani.
Tam olarak bu cümlelerin karşılığında bunlar yaşanıyormuş gibi çünkü.
Neden evlisin, boşanmak istemez misin diye böyle ikna odalarında.
Çok çok enteresan.
İşin üzücü tarafı da Erdoğan da bir noktada haksız sayılmaz. LGBT konusunda muhalefetin hiç sesi çıkmıyor diyor. Hakikaten de doğru, bu zamana kadar LGBT'leri savunmasıyla bildiğimiz ve aslında bu yaklaşımlarını da desteklediğimiz HDP, Nevruz alanlarında gerçekleşen LGBT'lere yönelik saldırıları ve homofobik yaklaşımları,
bu saldırıları HDP kınamadı
ve sessizliğini koruyor. Bunlar konuşulması gereken ve dikkat çekilmesi gereken konular bu arada.
Yapmayın denmesi gereken konular.
Yani bu yapılanları biz beğenmedik, bizim tavrımızı sergilemiyor denmesi gereken konular yani bunlar.
Aynen öyle.
Çünkü yeri gelince ah canım LGBT'ler, yeri gelince ah hiç görmezden gelelim, duymazdan gelelim. Olmuyor öyle, ne şiş yansın ne kebap.
Kesinlikle öyle. Bekliyoruz bu konuda bir açıklama diyelim.
Ve aynı zamanda kendilerini PKK bir terör örgütüdür demeye de davet edelim.
Kesinlikle, yoksa idari para cezası alabiliriz. HDP övmekten hapse girebiliriz.
HDP'den bahsetmekten hapse gireriz. Övmeyi geçtim yani.
Bu konuda da son noktayı yine Hasan Mezarcı koydu.
Keşke her konuda son noktayı Hasan Mezarcı koysa.
Gerçekten öyle. Öyleymiş gibi.
Öyleymiş gibi. Öyle bir yere gidiyormuşuz da gibi.
Ama yani zaten bu delirmişliği ancak o taçlandırabilirdi.
Çok doğru.
Yani
çok
doğru. Bu ülkenin geldiği bugünü ancak Hasan Mezarcı taçlandırabilirdi. Kendisi de bunu bize bahşetti ve her gün değerli açıklamalarda bulunuyor Twitter hesabından.
Eşcinsellik yaratılıştan kaynaklanıyorsa doğaldır. Bir insanı eşcinsel olarak yaratıldığı için ayıplayıp suçlamak, dışlamak, linç etmek, yaratanı suçlamaktır. Haksızlıktır, barbarlıktır, günahtır, zulümdür. Bu sorun din ve gelenek açısından değil, bilimsel olarak ve insan hakları açısından ele alınarak çözülmelidir. Kendinizin, evladınızın veya yakınlarınızın eşcinsel olarak doğduğunu düşünün. Empati yapın. Allah'tan korkun. O insanlara şefkatle, merhametle yaklaşın. Suçlamayın, dışlamayın, haksızlık ve zulüm yapmayın.
Vallahi Hasan Mezarcı'yı alkışlayacağım aklımın ucundan. Geçmezdi ama alkış gerçekten.
Gerçekten kendisi. Alkış. Hadi İnce'ye gidelim.
Geçen hafta söz vermiştik İnce'den bahsetmeyeceğiz diye ama hızlı İnce turu yapalım çünkü kendisi susmak bilmiyor.
Twitter'da da Muharrem ve İnce kelimelerini insanlar sessize almışlar. Artık bunlardan bahsedilsin de istemiyor insanlar.
Haksız da sayılmazlar.
Ama tabii İnce Hayal Okyanusu'ndan açıklamalar yapmaya devam ediyor.
Seçim yaşının 15'e düşürülmesi talebinde bulundu İnce bunu.
Daha önce Özdağ söylemişti bunu. 12'ye düşürülsün demişti.
İnce ise 15'e düşürülmesi çağrısında bulundu. Doğru bu arada. Yani seçim yaşı 12, 15 gibi sayıları düşürülse...
Muharrem Bey iktidar olur.
Tek başına.
%70.
Hasan Mezarcı da tek başına muhalefet olur yanında onun. Sen işte o zaman gör Türkiye nasıl şahlanıyor.
Ya.
Ya.
O zaman Türkiye kişnemeye bile başlar. Dile gelir yani Türkiye.
Hızlı koşan atın boku seyrek olurmuş, dikkat etmek lazım.
Bu arada kendisi bu hafta katıldığı programlardan birinde şöyle bir şey sordu.
Niye hep bana ikinci turda kimi destekleyeceğimi soruyorsunuz? Bu soruyu niye hiç Kılıçdaroğlu'na sormuyorsunuz?
Dedi.
Çünkü ikinci tura Kılıçdaroğlu kalacak eğer ikinci tur olursa.
Çünkü matematik bilimi Muharrem Bey.
Çünkü seçmen yaşı 15 değil Muharrem Bey.
Yani hani... bir realite var ve kendisi bu realitenin de dışına çıkmış. Ben o yüzden vehamete kapılıyorum her açıklamasında biraz daha.
Yani bir de Muharrem Bey, yani 15 yaşındaki çocuklar liselerini seçemiyorlar, üniversitelerini seçemiyorlar.
Ki bence 21'e çıkması gerekirken yani hatta. Abartıyorum.
Aysun Kayacı kaçmış senin de içine bu hafta.
Ama kendisini her geçen gün daha çok anlamıyor muyuz?
Ben o gün anlamıştım ne demek istediğini ve hala aynı seviyede anlıyorum kendisini, evet. Aslında hiçbir şey değişmedi yani.
Yok, her geçen gün kendisini anlayan insan sayısı artmıyor mu demeliydim.
Çok doğru, işte doğru olan bu, evet, her gün kendisini anlayan insan sayısı artıyor. Tek yanlışı şuydu, dağdaki çobandan ziyade evde yaldızlı tuğralı altın varaklı salonlarında oturanların oyuyla bizim oyumuz bir mi diye sormak aslında çok doğru bir soru. Bugünlerde. Veya kafasında tencere kapağı geçirip Kurtuluş Ertuğrul izleyenlerle diye, evet. Belki de.
Belki de.
Yani televizyonda gördüğü şeyi tarihin gerçeği zannedip bir de evde tatbik etmeye çalışıyor yani. Ve sen bu insana ülkenin geleceğiyle ilgili söz hakkı veriyorsun.
KONDA Genel Müdürü bir açıklama yaptı Muharrem İnce ile ilgili.
Muharrem İnce seçimi ikinci tura bırakacak bir figür gibi görünmüyor. Zafer Partisi ihmal edilecek bir orana düştü. Şu anda Erdoğan'ın kaybetmesi kazanmasından daha yüksek ihtimalmiş gibi görünüyor.
Dedi. Öyle görünüyor gerçekten.
Öyle görünüyor. Yani sokağa bakınca da öyle görünüyor. Çok araştırma yapmaya da gerek yokmuş gibi.
Yani bunu görmeyen bir tek Muharrem İnce'ymiş gibi. Hatta Erdoğan'ın da ben bunu gördüğünü düşünüyorum. Bütün bu seccadeler işte,
boşuna çıkmıyor sokaklara.
Boşuna çıkmıyor sokaklara. Bir tek Muharrem Bey göremiyor.
Bir de Ümit Bey.
Evet.
Sarıgül bile gördü. Bir de rahmetli Rahşan göremiyor. Benim önemsediğim bir siyasi figür olduğu için ben yakinen takip ediyorum Taylan Yıldız'ı. Birazcık partiler üstü bir yerden baktığımız zaman çok da aslında güzel de işler yapıyor. Konuşmaları, çağrıları, şeyleri ben beğeniyorum açıkçası.
Mecliste olması gereken isimlerden biri.
Kesinlikle katılıyorum. Kendisini 13. sıraya yazmış İyi Parti. Bu konuyla ilgili bir tepki gösterdi.
Sevgili gençler, ben size verdiğim sözleri her zaman tuttum. Vatanıma dönüp taşın altına elimi koymaya karar verdiğimde her şeyi gençlere danışıp birlikte yapacağız sözüne kesinlikle sadık kalacağım demiştim. Ama 13. sırada yer aldım.
Diye bir açıklamada bulundu. Ve yine gelecekte de bu işin devamında da ne yapacağımızı birlikte karar vereceğiz dedi. Bu 13. sıraya yazılmasının ardından nasıl bir pozisyon alacağı merak konusu.
Bakalım, o işler son dakikalarda değişiyor biliyorsun bütün itirazlara rağmen. Belki de Taylan Bey'in bu itirazda karşılık bulur.
bulmalı. Taylan Bey kesinlikle seçilmesi garanti bir sıraya yazılması gereken bir isim. İyi Parti'de ben Bahadır Hoca ve Taylan Yıldız'dan daha yakın bulduğum başka üçüncü bir isim sayamıyorum kendime mesela.
Yani Mehmet Aslan'dan daha iyi diyebiliriz en azından.
Kesinlikle katılıyorum. Herkes Mehmet Aslan'dan daha iyi ya.
Bu arada.
Haydi köşeciklere.
Ahmet Hakan'la başlayalım istersen. Çünkü kendisi...
Köşecik zaten kavramını da bize...
Hediye eden kişi. Evet, evet. Gerçekten öyle.
Onun yazdığı şey köşecik demeyle başlayıp aslında geri kalanların hepsinin köşecikler olduğunu fark etmemizi sağlamıştı kendisi.
Kendisi Kah Erdoğan'la ilgili övgülerde bulunuyor. Kah muhalefeti eleştiriyor. Kah dizi izliyor biliyorsun. Ve... derin bilgi ve birikimlerini bizlere aktarıyor.
Erdoğan gökten zembille inmedi. Seçimle geldi. Gidecekse seçimle gidecek. Kalacaksa da seçimle kalacak.
Doğru.
Doğru. Bu seferki doğru.
Ahmet Hakan'la da aynı fikir. Ne olacak bana bu hafta? Eyvahlar olsun bana ya.
Sen bu hafta gibi ne oldu? Yerli ve milli gömleğin sıkı sıkı sırtında gibi gözüküyor.
Kilo verdim. Yerli ve milli gömleklerimin içine sığabiliyorum artık.
Fikri iktidarının sağlandığı bir hafta yaşıyorsun. Darısı başımıza.
Amin. Ahmet Hakan gündemi de yorumladı bu hafta.
Yine soğan gündemi var ülkede. Bakıyorum muhalefet yine soğana sarmış durumda. Eğer bu seçimde de soğan gündemine rağmen Erdoğan kazanırsa soğan muhalefete uğursuzluk getiriyor diyeceğim.
Yine en bakılmaması gereken yerden bakmış gibi gözüküyor kendisi gerçekten.
Ama şunda çok haklı. Eğer bu seçimde de soğan gündemine rağmen Erdoğan kazanırsa 3 nokta koymuş. Hakikaten yani o 3 nokta çok çok doğru. Yani soğan bu haldeyken, soğan fiyatları bu haldeyken yine Erdoğan kazanırsa kesinlikle soğanda bir uğursuzluk var.
Evet, başka açıklaması olamaz.
Mümkün değil başka bir açıklaması olamaz yani.
Gerçekten öyle.
Akla mantığa sığacak başka bir açıklama bulamıyorum ben. Soğanın kilosu olmuş 30 lira, kıymanın kilosu 300 liraya geçmiş. Bunlara rağmen Erdoğan kazanırsa kesin soğanın uğursuzluğu.
Kesin. Yani işte bunlara rağmen Erdoğan kazanırsa Ahmet Bey, Nagihan Hanım bir araya gelecekler ve bunu bize akıl mantık düzlemine oturtacaklar yani bir şekilde.
İşte oturttu işte uğursuzluk soğanın uğursuzluğu.
Bu ama pek çabasız bir oturtma oldu. Ben of. Daha Nagihan Hanım'ı tercih ederim. O daha güzel oturtuyor.
Bakalım, göreceğiz.
Hadi Mehmet Varlas'a gidelim. Köşeciklerin sabit iki isminden biri.
Biri Hürriyet'in başında, biri Sabahın başında biliyorsun.
Gerçekten öyle.
Ya ama gerçekten hem Mehmet Varlas'a hem de Ahmet Hakan'a böyle gazetelerin başında oturmak ve başta oturmak o kadar yakışıyor ki.
Kesinlikle.
Oturtulacak bir baş görsem ilk aklıma gelecek iki isim. Hakan ve Mehmet Barlas olur. Ne demiş Mehmet Barlas?
Seçimleri kaybeden küresel güçler 14 Mayıs gecesi iç savaş senaryoları dahil her türlü oyunu sahneye koyabilirler. Bu konuda çok dikkatli olunmalı. Allah'tan bu ülkenin başında Recep Tayyip Erdoğan gibi bir lider var.
Ya bunların problemi ne biliyor musun? Bak çok güzel tespiti yapıyorlar. Sonra hiç alakası olmayan bir yere bağlıyorlar. Çok doğru. 14 Mayıs gecesi eğer küresel güçler seçimi kaybederlerse hakikaten iç savaş senaryoları ve oyunlar oynama ihtimalleri var.
Evet yani o gece böyle şeyler yaşanabilir.
Yani 14 Mayıs Türkiye'nin değil de dış güçlerin kazandığı, küresel güçlerin kazandığı, Türkiye halkının kaybettiği bir sonucu görürse eğer hakikaten böyle senaryoların yürütülebileceğine dair söylentiler var.
Evet.
Ve bu konuda dikkatli olunmalı.
Ama...
ama bunun Allah'tan başımızda Recep Tayyip Erdoğan gibi bir lider varla ne alakası var bilmiyorum. Çünkü Allah'tan başımızda Recep Tayyip Erdoğan gibi bir lider var bizim her zaman her adımımızda söylediğimiz ve şükrettiğimiz bir şey yani. Soğanın fiyatına bakıyoruz diyoruz ki Allah'tan bu ülkenin başında Erdoğan gibi bir lider var. Çıkıyoruz bir kazak, bir mont, bir ayakkabı fiyatı binlerce lira olmuş. Diyoruz ki iyi ki bu ülkenin başında Erdoğan gibi bir lider var.
Gidiyoruz bir emlakçıya diyor ki 15 bin liradan başlıyor 1 artı 1'ler. Diyoruz ki iyi ki Erdoğan bu ülkenin başında.
İyi ki.
İyi ki.
Allah başımızdan eksik etmesin.
Ne diyelim?
Tüm bunlar yaşanırken İsmail Saymaz saraya özel bir parfüm koleksiyonu yaptırdığına dair bir haber yapmış. Ne kadar ki, yer yandı onu bilmiyorum ama.
Yani özel kokusu olmayan bir saray düşünülemezdi.
Katılıyorum sana.
Ve tabii ki sarayın özel parfümü konusunda da AK Partili kadınlar öne çıkacaktı. Çıktılar.
AK Parti İstanbul Kadın Kolları yöneticisi Elif Başgöz'e bu özel parfüm, mum, oda kokusu ve kolonya serisinden oluşan seti tasarlamış ve şişelerin üzerinde Erdoğan'ın imzası ve Cumhurbaşkanlığı forsuyla satışa sunmuş. Bu setleri satın alanlardan birisi de Üsküdar Belediyesi olmuş.
Hanımefendi pek çok AKP'li belediyeyle de işbirliği yapmış. Pek çok AKP'li belediyeye özel koku üretmiş. Ben hanımefendinin bunu Trendyol'dan satmasını istiyorum. Ben de saray kokusu almak istiyorum evime. Üzerinde Sayın Cumhurbaşkanımızın fotoğrafı ve imzası bulunan saray kokularından ben de istiyorum.
Neden hayatım camları açıp evi havalandırınca çürük kokusu çıkmıyor mu evden? Bastırmak için özel oda kokuları ve mumlara mı ihtiyaç duyuyorsun çürük kokusunu bastırmak için? Mart ayı enflasyon verileri açıklandı. TÜİK aylık enflasyonu 2.29 açıklarken ENAG 5.08 açıkladı. Yıllık enflasyonu TÜİK %50,51 açıklarken ENAG 112.51 açıkladı. Bu iki katı farklara alışığız. Zaten. Enflasyon %50'nin altına düşecek Mart'ta yıllık enflasyon müjdesini vermişti biliyorsun bir ara Nebati Bakan.
Kendisi biliyorsun boynunun ve kolunun kırıldığını da söylemişti enflasyonun ama ısrarla %50 diyor TÜİK. Hayata tutunmaya devam ediyor.
TÜİK Sayın Bakan'ı haksız çıkarmamak için elinden geleni ardına koymuştur eminim ama ne yazık ki 50.51 ile bakanımız haksız çıktı. TÜİK bile enflasyonu %50'nin altında bulamadı.
Sayın Bakan bu hafta bazı gastronomik tavsiyelerde de bulundu.
Koyun eti kokuyor diye yemiyorlar. Damak tadı çok değişti. Halbuki koyun eti çok ucuz.
Dedi.
Türkiye coğrafyasının koyun eti yetiştirmeye daha uygun olduğu yönünde de fikirler beyan etti.
Dana etinin 300 lira olması soruldu bu arada. Ona cevaben bunu söyledi.
Dana eti alamıyorsanız koyun eti yiyin dedi.
Tam olarak.
Yani. Ekonomi kötüyse gözümdeki ışıltıya bak diyen adamdan dana eti pahalı dediğinde nasıl bir cevap bekliyorsun? Koyun eti der yani sana.
Tavuk eti daha ucuz, ben kendisine haber vereyim. Bir koyun etindense tavuk eti de tercih edilebilir.
Hem kokusuz diyorsun.
Aynen öyle.
Peki.
Bu arada döviz kurunda da bir ikinci tur endişesi yaşanıyor. Sayın Nebati'nin haberi olmasa da. Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kalırsa ve bu arada Millet İttifakı meclis çoğunluğunu alırsa Merkez Bankası kura müdahaleyi bırakabilir ve burada dolar kurunda ciddi bir yükseliş olabilir diyor uzmanlar.
Ve muhalefetin bunu aslında açıklaması, şimdiden halka duyurması ve alıştırması gerektiğini ve böyle bir korku ve panik halini sürüklenmesinin önüne geçilmesi gerektiğini söylüyorlar. Evet. Haklılar.
Dolar bir anda 25-30 olabilir.
Çünkü Merkez Bankası bir anda doların önündeki bentleri kaldırabilir çünkü.
Evet.
Şu anda dolar 25-30 olmasın diye kendini yırtıyor Merkez Bankası, geceli gündüzü çalışıyor. Eğer muhalefetin kazanmasına yönelik bir ışık görüldüğünde bu çalışmaları bırakıp doların önünü alınmaz bir hale çekebilir. Ama bu demek değildir ki bir iktidar değişikliği neticesinde bunlar çözülemeyecek şeyler.
Tabii. Yani Kılıçdaroğlu'nun da hafta boyunca söylediği ve yeni kampanyasını da duyurduğu gibi
418 milyar doları Kılıçdaroğlu ülkeye geri getirecek ve bu kurları bir şekilde de düşürecek bunu halkla paylaşarak.
Aynen öyle.
Nasıl getireceğine dair bu arada Nevşin Mengü'nün bu haftaki programında çok güzel açıklıyordu Nevşin Hanım.
Gayet hepsi yasal, kayıtlı, kuyutlu, merak eden Nevşin Hanım'dan dinlesin diyelim.
Birleşmiş Milletler'in bir organizasyonunla işbirliği yaparak aslında bu verilere ulaşmış CHP ve bu organizasyon farklı ülkelere de böyle çalınan kamu malları ile ilgili geri alınması konusunda yardımcı olmuş uluslararası tahkim mahkemelerinde, kuruluşlarında. Aynısını Türkiye'de yapacağını söylemiş CHP'li uzmanlar ve bu 418 milyar doların da bu şekilde hesaplandığını söylenmiş. Hakikaten gelecek gibi, boş değil o vaadin altı gibi
tabii,
görünüyor buradan bakınca.
Tabii, hepsi çalışılmış gibi görünüyor. Hari deprem bölgesinden de biraz bahsedelim. Enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor orada ve en son hayatını kaybeden sayısı 20 Mart'ta açıklandı. Aslında yaklaşık 20 gündür de bu konuda hiçbir açıklama yapılmıyor. Kaldırılan enkazlardan cenaze çıkmaya devam ediyor.
Ve bu cenazeler bu sayıya eklenmiyor ve hiçbir şekilde açıklanmıyor. 20 Mart'ta yapılan açıklamaya göre can kaybı 50.096.
Soylu,
sayı güncellenebilir. Süreci itibarsız kılmak için çıkan dedikodular bunlar.
Dedi. Sayı güncellenebilir, evet. Sayı güncellenebilir yani.
Böyle ama bakan şaşırma, Soylu hep böyle. Sayı yani.
Evet, Soylu için pek çok şey sayı.
Matematik seferberliğini erken katılanlardan kendisi.
Kendisi biliyorsun en sonda bakın önceden ne kadar çok kadın öldürülüyordu. Bizim iktidarımızda sayı bu kadar azaldı. Bu kadar sayıda kadın öldürüldü gibi afişler paylaşmıştı. Sayılar matematiği çok seviyor Soylu Bey.
Çok çok. Kaç canımızı kaybettiğimizi, kaç insanın öldüğünü öğreneceğiz sayı güncellemesiyle.
CHP Hatay Milletvekili Suzan Şahin bu konuyla ilgili konuşmuş.
Bakanlık hesabına göre yıkılan her apartmandan bir kişi ölmüş gibi gözüküyor. Bu rakamlara da doğal olarak hiç kimse inanmıyor.
Demiş.
HDP'li Dilşat Canbaz da bu konuyla ilgili konuşmuş.
Kimsesizler mezarlığında bulamadığımız cenazeler var. Rastgele gömülen insanlar var. AFAD gönüllülerinin söylediği sayı daha fazla. Sağ kurtulan sayısı da zaten çok az. Bölgede çocuklar ve kadınlar da kayboldu.
Diye açıklamalarda bulunmuş.
Yani korkunç şeyler yaşanıyor orada, hala yaşanmaya devam ediyor.
İki ayı geçti artık, yani benim aklım almıyor gerçekten.
Gerçekten akıl alır gibi değil ve çözümsüz çözülemiyor, yani bir türlü de çözülemeyecek gibi gözüküyor.
Bir de gönüllüyle yardımla olacak yok, bir şey değil yani artık.
Değil.
Devletin kendi varlığını hissettirmesi gereken bir durumdayız ve...
O da işte ev yapıyoruz, daha ne diyor yani.
Hastane temeli atıyorlar. Prodüksiyon ve post prodüksiyon. İşte bütün mesele bu.
Bu arada Hataylı depremzedeler asbest tehlikesine karşı sokağa döküldüler ve buraya dökmeyin diye eylem yaptılar.
Asbest soluyarak kanser olmak istemiyoruz diyen eylemcilere jandarma asbest solumak istemiyorsanız biber gazı tercihimiz var diyerek biber gazı sıkarak müdahale etti.
Bu akıl da akıl alır gibi değil şeyler, evet. Yani bu da akıl alır gibi değil.
Sen orada canınla enkaz altına kalmış cenazenle efendime söyleyeyim suyla açlıkla temizlikle bilmem neyle uğraş, orada yetmezmiş gibi tepene asbest yığınları döksünler, buna ses çıkardın diye de biber gazı ye. Vay anasını sayın seyirciler.
Bu arada depremde neden bant daraltma yapıldı sorusu Ulaştırma Bakanı Kara İsmailoğlu'na soruldu bu hafta.
Gerekli bir durum vardı ki yapıldı. Yapılması gereken bir konuydu.
Dedi. Ne soruyorsun dedi yani.
Peki ne gerekliliği vardı yani? O soruluyor zaten.
O neden bize kalsın.
Gerekli.
O bize kalsın dedi.
Deyip Cumhurbaşkanı köşesine gidelim.
Haydi gidelim. Ve şimdi Cumhurbaşkanı köşesine gidelim.
Oley!
Cumhurbaşkanlığı köşesi.
Evet!
İlk tok Sayın Cumhurbaşkanımıza, ikinci tok da Emine Erdoğan'a bu hafta hediye edildi biliyorsun.
Kendisi ilk önce Emine Hanım'ın tokunu sürdü.
Evet. Bu aracın plakası Emine Erdoğan'ın baş harflerinden 34EE hedef 2071 olarak seçilmiş.
Plaka olarak da 06 Ankara değil 34 İstanbul'un seçilmiş olması da dikkat çekici bu arada. Sadece hedefin 2071 olması değil.
Kesinlikle Sayın Cumhurbaşkanımız da...
Kırmızı benim değil, hanımefendiye ait. O seçti. Plaka da onun. Bizimki de burada. Makam otomobili olacak inşallah.
Dedi.
Emine Hanım'dan bir tok değerlendirmesi geldi. İlk izlenimler.
Arabanın kullanımı çok rahat. Yağ gibi akıyor. Harika bir araç.
Dedi.
Evet.
Sanki böyle yani Türkiye'nin first lady'si makam şoförsüz mü geziyor? Arabasını kendisi mi kullanıyordu arabalar arasında böyle bir kıyas yapıyor acaba diye merak ettim ben açıkçası.
Ki geçen hafta aslında gündemimize de almadık ama kendisinin New York'ta dolaşırken kaç kişiyle dolaştığını belgeleyen bir video da yayınlandı Twitter'da.
Yani arabayı Emine Hanım'ın kullandığını hayal etsene öyle bir yerde. Yani arabada düş mesela siyah takım elbise kulaklıklı bilmem ne adamlar şoför koltuğunda pembe başörtüsü ve çiçekli pardesüsüyle Emine Hanım yani. Ne anlatabiliyor muyum?
Hiç olmayacak bir şey.
Yani.
Bir video da yayınlandı biliyorsun. Sayın Cumhurbaşkanımız direksiyonda Emine Hanım yanındaydı.
Müzik açmaya çalıştılar. Böyle Emine Hanım bir dur ya ben yapayım falan diye. Tayyip Bey müdahale etti olaya. Şimdi onların ortamdaki samimiyetle böyle söylüyorum. Yapamayız. Tayyip Bey diye.
Tabii.
Ondan sonra ben dedi kaptanım şu anda dedi ya.
Kaptan uyacaksın ya.
Dedi.
Ama Emine Hanım.
Araba benim ona göre.
Dedi uyardı.
Araba senin de direksiyonda kim var önemli olan o.
Diye
son noktayı koydu
Sayın Cumhurbaşkanımız. Çok doğru.
Çok doğru.
Yani bu adeta şey gibi hani ülke bizim Sayın Cumhurbaşkanımız hani bu kadar da mı olmasa mı diyenlere bir cevap niteliğinde dedi ama direksiyonda tabii. Ben varım.
Ya.
Ya ülke istediği kadar senin olsun. Önemli olan direksiyonda kimin oturduğudur arkadaşlar.
Mesaj çok net.
Çok net.
Bu hafta Kılıçdaroğlu ABD Başkonsolosu'yla da buluştu. Bu buluşmada Erdoğan'ın çok dikkatini çekti ve çok kızdı. Neden buluşuyorsun o adamla noktasına getirdi olayı.
Amerika'ya özellikle şu seçimlerde bir ders vermemiz lazım. Bizim kapılar kapandı ona. Bir daha göremez. Haddini bileceksin. Büyükelçi olarak görevini bileceksin.
Dedi ve Amerika Büyükelçisi'ne kapıları kapattı.
İftara davet etmedi.
Amerika Büyükelçisi orucunu elçilik konutunda açmak mecburiyetinde kaldı.
Evet.
Sarayın bahçesinde özel ısıtmalarla yetişmiş hurmalarla değil marketten aldığı hurmayla açmak zorunda kaldı iftarını. Şimdi Amerika Büyükelçisi düşünsün.
Ya kaybettikleri daha fazla.
Ya haddini bilecek herkes.
Kiminle görüştüğünüze çok dikkat edin.
Bir sığınmacı açıklaması geldi bu hafta Sayın Cumhurbaşkanımızdan.
Biz bu görevde olduğumuz sürece siz bu kardeşlerimizi bu ülkeden geri gönderemeyeceksiniz. Bunu duyan Suriyeli Afgan hepsi gönlü huzur içerisinde giriyorlar.
Dedi.
Doğru.
Doğru. Herkes gönlü rahat giriyor ülkeye.
Ve evet Erdoğan olduğu sürece de geri gönderilmeyecekler. Bu da çok açık ve net.
Geri gönderilmelerini geçtim. Bunu duydukça da ellerini kollarını sallayarak gönülleri huzur içerisinde de girmeye devam edecekler. O da belli yani. Ve Sayın Cumhurbaşkanımız da bu durumda çok memnun görünüyor.
Onlar da Sayın Cumhurbaşkanımıza büyük bir memnuniyet ve şükran duyuyorlar bu arada. Her kendilerine mikrofon uzatıldığında bunu dile getiriyorlar.
Diyelim bu konuyu daha fazla uzatıp Ümit Özdağ makamına evet aynen. Lütfen.
Aynen öyle. Atama bekleyen öğretmenler Sayın Cumhurbaşkanımızın yolunu kesmişler ve bir kamera dayamışlar ağzına adeta kelimenin tam anlamıyla.
Ve Sayın Cumhurbaşkanımız biz atama bekliyoruz ve bunu yapmaya bir tek siz muktedirsiniz. Lütfen bize atayınız.
Demişler Sayın Cumhurbaşkanımıza. Sayın Cumhurbaşkanımız bu arada şok geçirdi bu istek üzerine farkındasın.
Evet nasıl böyle bir şey yaşıyorum şu anda
falan
dedi.
Diye yani bir vatandaş benden bir şey nasıl talep edebiliyor diye bayağı bir şaşkın görünüyordu.
Ve dedi ki.
Sırtınızda küfe yok. Çok rahat konuşuyorsunuz.
Benim sırtımda neler var bir bilseniz atama istemeye utanırsınız dedi.
Sesimizi duyun. Duyarsanız siz duyarsınız.
Diyen öğretmene de.
Öyle olmaz. O ses duyulmaz.
Dedi. Öyle arsız gibi adamın yolunu keseceksin. Sonra bir de sesimi duy diyeceksin. Olur.
O ses duyulmaz.
O ses duyulmaz.
Biliyorsun Sayın Cumhurbaşkanımız istediği sesleri duyup istemediklerini duymamak konusunda da gerçek bir uzman.
Ama hiçbir zaman... CHP'lidir, İYİ Partilidir demiyor. O da insandır diyor. Eğer depremzedeyse yardımlarını yapıyor.
Aynen öyle. O konuda da kendisinin hakkını vermek lazım. Lütfen. Bu hafta para dağıttığı videolarla da çok gündeme geldi Sayın Erdoğan. Vergileri dağıttı tek tek önüne çıkanlara diyebilir miyiz?
200'er 200'er. Ama çocuklara dağıtıyordu Erdoğan bu paraları. Bir yetişkin önünü kesip para almaya çalışınca...
Dur ayıp ayıp.
Diye kızdı.
Hangisi daha ayıp tabii? Ben orada Sayın Cumhurbaşkanımızın neyi kastederek ayıp dediğini anlayamadım. Tabii kendisine sormaya cesaretim de yok. Bu benim için bir soru işareti olarak kalmaya devam edecek. Hangisi daha ayıp?
Abdülkadir Selvi'ye yönlendir o soruyu. O sorar senin adına. Sorsunlar ki vatandaşın elinizdeki paraya uzanıp almaya çalışması mı ayıp? Yoksa yetişkin yaşını başına almış bir vatandaşın insanın elinde para görünce uzanıp alacak duruma düşürülmesi mi ayıp? Acaba?
Diye sorulması gerekiyor.
Son olarak seçimle ilgili böyle bir slogan da bulundu Sayın Cumhurbaşkanımız.
Şiarımız belli oldu. Oy pusulasının bir yanında huzur olacak, kalkınma olacak, terör örgütleriyle ve destekçileriyle kararlı mücadele olacak, pusulanın diğer tarafında ise kavga olacak, kriz olacak, yatırım ve hizmet düşmanlığı olacak, teröre karşı taviz veren bir zihniyet olacak.
Dedi.
Tarafınızı seçin dedi.
Sağ Twix mi sol Twix mi dedi.
Adeta. Bakalım Türkiye nereyi seçecek?
Bir taraf olanın gerçekten bertaraf olacağı son seçim herhalde.
Hepimizin aklını başına alması gereken de son seçim.
Mustafa Sarıgül'ün bir de aklını başına aldığı bir seçim.
Programı kapatırken bir yavru kobramızdan bir eleştiri geldi bu hafta. Hiç muhalefet cephesini eleştirmiyorsunuz, İnce ile çok uğraştınız diye. Bu bölümde Meral Akşener'i eleştirdiğimiz aklıma geldi. Kendisine sevgilerimizi gönderelim.
Yani yeri geldiğinde, gerektiğinde Kılıçdaroğlu'nda veya muhalefetin diğer unsurlarını da eleştiriyoruz. Kesinlikle. Her zaman. Muharrem İnce'yi bu arada eleştirmiyoruz. Muharrem İnce ile dalga geçiyoruz yani. Açıkça söylemekte bence bunu eğrisiz doğrusuz söylemekte fayda var. Çünkü kendisi de bizle dalga geçiyor. Karşılıklı bir durum yani bu.
Ve kendisinin sözleri üzerine zaten bir şey söylemek mümkün olmuyor. Espriyi Muharrem Bey yapıyor.
Yani.
kendi konusu gelince. Diyelim ve haftaya 16 Nisan Pazar günü canlı gösterimizde Infinity sahnede Beyoğlu'nda Kumbaracı Yokuşu'ndayız diye hatırlatalım.
Pazar günü siz orada canlı canlı gündem çekerken biz ne dinleyeceğiz diye merak edenlere de şöyle güzel bir haberimiz var. Biliyorsunuz Twitter'da AK Parti döneminde üniversiteli olmak, AK Partili döneminde kadın olmak diye videolar dolaşıyor. Biz de etrafımızdaki bu konuyla ilgili deneyimi, bilgisi olan kadınlarla görüştük. Ve bize AK Parti döneminde kadın olmayı anlatır mısınız diye rica ettik. Onlarla özel bir bölüm çekeceğiz. AK Parti döneminde kadın olmak bölümü. Pazar günü biz canlı gösterimizi, gündemimizi yaparken gelemeyenler de evden bu bölümü dinleyebilirler.
Kesinlikle harika bir bölüm olacak diye düşünüyorum. Biz susacağız, mikrofonu kadınlara bırakacağız. Ve AK Parti döneminde kadın olmak nasıl hissettirdi onlara, nasıl hissettiriyor hala bunu bize anlatacaklar.
Diyelim 16 Nisan Pazar saat 6'da Beyoğlu Kumbaracı Yokuşu Infinity sahnede görüşmek üzere deyip...
Hepinizi çok öpelim.
İşleri bitince sakinleşiyorlar. Sonra yeniden sepete. Neyse ki buna razılar. Aksi halde yılanların öcü durumu ortaya çıkardı.